Bir deyince neyi düşünebiliyorsunuz? Bunu ya, yani bunu bir düşünün. Bir tek. Çoku dışlayan, çoku dışlayan. Devimsiz, dingin. Genel olarak Tanrı'nın bir olduğu söylenir değil mi? Bir. Mevlana'nın şiirinde de Tanrı'dan bir olarak söz ediliyor. Daha Yunanlarda, El Sokratikler döneminde Parmenides'ten önce gelen kısmını Phanes bir ya da Tanrı diyor.
Evrenin birliği.
Her şeyin birliği. Evren, tinin ve evrenin. Evrenin birliği. Doğru. Çünkü evren tini de kapsıyor, insanı da kapsıyor. Özneyi ve insanı kapsıyor. Bir, Tanrı'nın bir olması gerekir. Neden bir? Çünkü bir sınırsız. Sonsuz. Eğer birin bir varsa çok olmaması gerekir. Çokun olmaması gerekir. Yani ikinci bir faktörün olmaması gerekir. Eğer bir olumsuzluk varsa, birden başka bir şey varsa, birin olumsuzu, bir olmayan varsa, olmayan olumsuz demek. Birin o bir olmayan varsa o zaman bir yok demektir.
Ama
öylelikle
kendini belirliyor mu
cihazı zaten? Ama doğal bilinç öyle sanıyor. Doğal bilinç diyalektik yapmıyor doğal bilinç. Doğal bilinç analitik düşünüyor. Yani tekil kavramı biri çoktan ayrı olarak var olarak düşünebiliyor. Parmenides de bunu yapıyor. Eleatikler. Yani bu Spinoza'da da bu var. Spinoza'da töz bir yerine töz geçiriliyor ve töz hiçbir olumsuzlama kapsamıyor. Olumsuzlama kötü bir şey olarak görülüyor. Tanrı'da bulunmaması gereken bir şey olarak görülüyor. Ve biri yok eden, sonsuzu yok. Düşünün, sonsuz varsa sonunun olmaması gerekir. Çünkü sonunun varlığı sonsuzu hemen sonlu yapar. Sonsuzun yanında sonluyu düşünürsek, sonsuzun yanında sonunun var olduğunu düşünürsek sonsuz ne olur? Bir düşünün. Sonsuzun yanında eğer sonlu varsa sonlu, sonsuzu sınırlar mı? Kavramsal düşünme, kurgul düşünmenin şeyi bu. Karışık, evet. Evet, karışık. Bir daha söyleyeceğim. İyi konsantre olun, dinle, yapabilirsiniz. Sonsuz demek, hiçbir yerde sonu olmayan demek. Hiçbir yerde başkasıyla, olumsuzla, sınırla karşılaşmayan demek. Sonsuzun anlamı bu. Eğer sonsuz başka bir varlıkla karşılaşırsa o olmayan, yani sonsuz olmayan, yani sonlu olan bir şeyle karşılaşırsa, onun tarafından engellenirse, sınırlanırsa, kendisi sonlu olur.
Ama onu absorbe etmesi sonsuz yapar.
Evet, güzel. Aynen. Onu absorbe etmesi şey demek, kurgul moment demek.
Tersi de olabilir.
Onu, yani sonluyu kendi içine alması gerekir. Şimdi, sonsuzun sonlu tarafından sınırlandığını biliyoruz. Onu düşünebiliyoruz. Sonsuzluk ya da sonsuzun kavramı, sonsuzun kendisi sonlu tarafından sınırlanır. Eğer sonsuz var olacaksa öbürünün olmaması gerekir. Yani Tanrı sonsuz ise, ki öyle olması gerekir dinsel bilince göre, o zaman olumsuzun olmaması gerekir. Yani Elatiklerde bir Tanrı'nın yerine duruyordu ya da varlık duruyordu ve yokluk yoktu. Orada şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. Yani Parmenides varlık vardır, yokluk yoktur diyor ama ona rağmen görüngü dünyası var. Yani birden fazla olan, birden başka olan şeyler var. Parmenides kendi kuramını gerçeklemek için ya da doğrulamak için onlar görüngüdür diyordu. Yani bir gerçektir ya da varlık gerçektir. Geri kalan, sonluluk alanı ise görüngü dünyasıdır. Yani gerçek olmayan. Görüngü dünyasının gerçek olmamasını anlayabiliyor muyuz?
Ne dünyası?
Görüngü dünyası.
Görüngü dünyası.
Görüngü.
Görüngü.
Görüngü. Fenomenal dünya. Fenomen dünya. Neden o dünya gerçek değildir diyor Parmenides.
Değişim
mi? Olsun. Yani fenomenal dünya şeyde idealar dünyası değil ya da kavramların dünyası değil. O dünya Tanrı'nın dünyası da değil. Yani örneğin fiziksel şeyler, ırmaklar, okyanuslar, dünyalar, galaksiler falan bunlar Tanrı değiller. Bunları Tanrı olarak kabul eden inanç panteizm değil mi? Ama panteizm din kavramının gerçeği değil. Panteizm bir din, gerçekten de bir din. Yani panteizme göre her şey Tanrı. Böcekler, inekler, sinekler vesaire. Yani sadece ırmaklar ya da dağlar ya da gezegenler değil ama her şey. panteizm bir din olarak kabul ediliyor ya da bir tür bakış felsefe olarak da belki kabul edilebilir. Ama din kavramına uygun bir şey değil. Şimdi din kavramı da sonlu şeye tanrısal varlık yüklemiyor. Panteizm değil. Yani din panteizmin yaptığını yapmıyor. Ya da Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık panteizm değiller. Hinduizm panteizm. Çünkü Hinduizm doğal şeylerin Tanrı olduğunu kabul ediyor. İnekler, maymunlar, böcekler falan orada Tanrı. Yani panteizmi şeyden ayırıyoruz. Teizmden ayırıyoruz. Pan her şey demek. Panteizm tüm tanrıcılık. Her şeyin Tanrı olması anlamına geliyor. Bu din sonluluk, sonsuzluk, Tanrı, görüngü dünyası onları şey yapıyorduk, incelemeye çalışıyorduk. Yani şimdi İsa'yı çünkü Tanrı ile ilişkilendireceğiz. İsa bir taraftan görüngü dünyasına ait. Şimdi Tanrı'nın sonsuz olması, onun sonluyu dışlaması ya da sonluya ilgisiz olması demek değil. Tanrı'nın sonsuz olması, tıpkı sonsuz kavramının sonluyu kabul etmesi, varsayması ve aynı zamanda da onu ortadan kaldırması anlamına geliyor. Üçlülüğün şeyi bu, kavramı bu. Yani Tanrı birdir ya da arıtindir. Aynı zamanda o oğul nedir üçlülükte? İki, evet, insan ikinci faktör. Yani Tanrı'nın olumsuzu. Ve gerçek, o ikisinin birliği. Üçüncü moment o. Kutsal ruh. Ya da yani kutsal ruh da tabii her ikisi var. Ya da önemli olan şey orada ikisi iki faktörün. Yani ilk iki momentin birliği. Sonsuzun ve sonluğun birliği. Yani şu demek, sonlu olan şey oğul ya da İsa aynı zamanda sonsuz. Kurgul düşüncenin anlamı bu. Karşıtların birliği. Kurgul düşünce karşıtları sadece karşıtlar olarak bildirip bir tarafa bırakmıyor, ayrı bırakmıyor. İkisini bir olarak alıyor.
Yani, karşıtıyla var gibi.
Karşıtıyla var, evet. Yani genel olarak insanlara zor gelen ve onları felsefeden uzaklaşmaya iten şey bu. Düğüm noktası bu. Karşıtlar vardır. Yani pozitivistler ona paradoks deyip çıkıyorlar. Diyorlar ki bu paradoks. Paradoks çözülmeyecek bir şey mi? Hayır, çözülmez diyorlar. Kurgu felsefe paradoksun çözümünü paradoksun birliği olarak görüyor. Yani sonlu ve sonsuz. Bunlar karşıt kavramlar. Ama eğer sonsuzu sonludan ayırırsak dikkat edin. O zaman o ayrım sonsuzu sonlulaştıracak olan şeyin ta kendisi oluyor. Sonsuzun gerçek olabilmesi için sonluyu reddetmemesi ama onu absorbe etmesi gerekir. Yani ortadan kaldırılmış moment olarak kendi içinde kapsaması gerekir. Şey bu, kurgul birlik momenti bu ve karşıların birliğinin de gerçeği bu. Bu formüle ettiğim şey. Ve bu birlik tasarlanabilecek bir şey değil. Sadece mantıksal olarak görülebilecek ya da düşünülebilecek olan bir şey. Yani sonsuz sonluyu dışlarsa, onu kendisinden ayrı bir şey olarak bir tarafa atarsa, sonsuza kadar onun tarafından sınırlanmış kalır ve sonsuzluğunu kaybeder. Yani sonsuz var, tamam, ama sonsuzun var olması sonsuzun bir parçası ya da kendisi olması anlamına geliyor. Eğer sonsuz olan sonlunun kendisi ise, ona aitse, onunla birse, o zaman onun tarafından sınırlanmaz. Bunu düşünmek zor mu? Eğer sonsuz, sonlu tarafından sınırlanan sonsuz, o sonlu ile birse,
evet.
Güzel. O zaman kendisi kendisini sınırlayabilir mi?
Sonsuzun gücünü kaybetmemesi için sonluyu kabullenmesi gerekir gibi.
Evet. Ama bir olarak, kendisiyle bir olarak yani kabullenmesi bir olarak gerekir. Yani nasıl?
Onu kendisi gerekir.
Evet.
Hem sonlu hem sonsuzu.
Doğru. Yani ikisi bir. Önemli olan ikisinin böyle sadece bir olmaları değil. Zaten hem sonlu hem sonsuz derken iki ayrı şeyden söz ediyoruz. Ama o iki ayrı şey aynı zamanda birbirinden ayrılmayacak olan şey. Bunu gördüğümüz anda...
Dualizm gereği...
Ne?
Dualizm deniyor değil mi? Zıtlıkların birliği.
Dualizm var. Dualizm ama genellikle şeyi anlatıyor. İkisinin birleşmemesini anlatıyor.
Öyle mi?
Tabii. Triplicity, üçlülük. Burada üçlülük var. Şeyde, ya kurgu felsefede. Dualizm, Kant'ın felsefesi dualist örneğin. Çünkü orada bir şey alanı var. Evet, bir öznenin alanı var. Anlak alanı var. Düşünce alanı var. Bir de ondan ayrı, ona hiçbir şekilde değmeyen, onunla ilişkiye giremeyen bir kendinde şey alanı var. O dualizm. Ya kuşkuculuk o dualizmi korumak zorunda. Monizm dediğimiz zaman o düşünmemiz gereken şey yalnızca birim varlığını doğrulamak. Şey monist, panteistler ya da elatikler monistler. Çünkü yalnızca bir var diyorlar ya da yalnızca varlık var diyor Parmenides. O monizm. Orada çoğulculuk yok. Yani atomistler tam tersine ya da Leibniz bir monatlar çokluğu konutluyor ya da onları varsayıyor ve orada Leibniz Spinoza'nın karşı savını oluşturuyor modern dönemde. Yani ikisi zamandaş, aynı zamanda yaşıyorlar, çağdaşlar. Leibniz gelip Hollanda'da şeyi ziyaret ediyor, Spinoza'yı ziyaret ediyor. Spinoza çok saygın birisi. Olağanüstü saygın birisi. Yani dönemin en yüksek bilim adamlarıyla sürekli mektuplaşma içinde Spinoza şey değil, bir amatör değil. Leibniz, Prusya Bilimler Akademisi'ni kuran ve çok ünlü ve çok kalkülüsü bulan Newton'la o konuda işte aralarında belli bir sorun var. O şey...
Tasavvuf bu monizmi kesinlikle destekliyor. Hani şey söylemi var ya tasavvufun. Öldüğünüz zaman denize karışacaksınız. Hani aslında her şeyin evet. Tanrı olduğunu. Hani çiçeğin de, arının da...
İşte tasavvuf, hani, bir monizm şeyi reddediyor. Mantıksal olarak düşünelim, birlikte çözme. Yani tasavvuf, panteizm gibi görülebilir mi? Bilmiyorum. Yani aradaki fark nedir? Onları düşünmek gerekir değil mi? Ama şu var, eğer monizm çokun varlığını reddediyor. Yani denizler, ırmaklar falan... Onlar hepsi yalnız...
Tasavvufta öyle ya, hani baktığınız her şeyde...
Tasavvufta kurgul olması gerekir tasavvufun. Tasavvuf şunu söylüyor özel olarak. Sonlu ve sonsuz birdir. Aynı kurgul i̇şte, felsefenin hani, söylediği şeyi söylüyor.
Bu işte.
Evet. Bu monizm değil ama. Üçlülük. Monizm şey, soyut, analitik bir bakış açısı. Yani monizm bir vardır diyor, o kadar. Başka hiçbir şey yoktur. Yani monizmde birin dışında, Tanrı'nın dışındaki her şey yalan. Her şey sonlu ve yanılsama. Dualizm dedik şey, ikisinin ayrılığını belirtiyor. Ama üçlülük ikisinin birliği. Çünkü birlik zaten üçüncü moment. Dikkat ediyorsanız birlik dediğimiz şey. Önce bir var, monizm var. Ardından dualizme geçiyoruz. Yani ayrım momentine geçiyoruz. Bu ikincisi. Bu hala şey, birliğin elde edilmediği aşama, gerçek birlik o ayrımın toparlanmasıyla elde ediliyor ya da karşıtların birliğiyle. Gerçek birlik karşıtların birliği. O da üçüncü moment oluyor ve orada üçlülük var. Yani Tanrı var, bunun Hristiyanlıktaki formülasyonunda Tanrı var, Tanrı oğlu yaratıyor. Birden çoka geçiş ya da olumsuza geçiş ve gerçeklik bu ikisinin birliği. Yani Tanrı ve oğul bir. Hegel'in Hristiyanlığı saltık din olarak ya da din kavramına en yakın din olarak görmesinin nedeni. Yani bazı insanlar şey yapıyorlar, bunu küstahlık olarak görüyorlar. Örneğin Türkiye'de böyle bir moda var. Yani sanki Hristiyanlığın saltık din olduğunun söylenmesi onu felsefenin ya da her şeyin üstüne koyuyormuş gibi anlaşılıyor. Hegel'in demek istediği şey, Hristiyanlık din kavramına en uygun düşen ya da en yaklaşan din çünkü Tanrı ve insanın birliğini kabul ediyor. İslam şey gibi görünüyor, daha akıllı gibi görünüyor. Yani
insanı, değil.
Evet, insanı Tanrı'dan ayırmakla, insanı Tanrı'nın altına koymakla ama insanı Tanrı'nın altına koymakla insanı değersizleştiriyor. Çünkü gerçek değer Tanrı'da ise, tanrısal ise insanın tanrısal olmaması, Tanrı olmaması onu değersiz yapan bir şey. Önemsiz yapan ve bütün tanrısal niteliklerden de yoksun bırakan ya da uzaklaştıran bir bakış açısı. Yani insanın kendini sınırsız olarak görmesi, en yüksek olarak görmesi onun karakterini değiştirir. Teslimiyet değil. O üçlülük gerçek anlamda anlaşıldığında ya da duyumsandığında bile insanı sınırsız olarak bırakır. İnsanın sınırsız olması şey gibi görünüyor, tehlikeli gibi görünüyor. Aslında ama insan uysal varlık, duyunca olan varlık. Yani o yüzden Batılılar o tehlikeyi gösterdiler. Sınırsızca davrandılar, dünyayı talan ettiler, insanları köleleştirdiler ve büyük bir şey yaptılar. Yani yıkım yaşattılar ama onu düzeltiyorlar şu anda. Anlamak zorundalar. Çünkü Homo sapiens'ler, insanlar ve duyuş taşıyorlar. Ama İslam ne dünyayı talan etti, ne köleleştirdi, ne de gelişti.
Bir de şey olmuyor. Yani Hristiyanlığın bu masalsı tarafı, hani bana göre hani çok saygın bir şey diyor. İnsanı Tanrı katına çıkartıyor, bir şey daha yapıyor. Yani böyle hikaye gibi.
Evet.
Ama şöyle pragmatik orası olarak hikaye. Fayda sağlıyor. İnsanlara özgüven veriyor. İslamiyet'teki o kul evet. olmak demek, evet. ezik olmayı evet. getiriyor.
Doğru.
Evet, belki daha hani lojik ama gelin evet. görün ki hani öbüründeki o masalsın kültürel anlamda pragmatik fayda sağlıyor. Çünkü özgüven veriyor.
Doğru. Ben de bunu demeye çalıştım.
Peki yani, Hristiyanlık acaba sıradan insanlar tarafından da böyle mi anlaşılıyor?
Böyle anlaşılıyor.
Daha insan bilgi yoksa felsefeciler mi Hristiyanlığı böyle yorumluyor?
Yani belki Protestan kendisinin Tanrı'yla biri olduğunu, Protestan eğer akıllıysa, eğer eğitimliyse ki genellikle öyleler, bu düşüş mitinin ya da örnekler de var İncil'de. Onun anlamını çıkarabilecek kadar da gelişmiş bir bilinci olmalı. Yani bu Tanrı'nın ve insanın birliğini sadece Hegel felsefi olarak çıkarsamıyor. Burada şey var, anlatımlar var. Örneğin şey diyor, ne diyor? Şurada yine aynı sayfalarda olacak. Yani İnsanın ve Tanrı'nın birliği Hristiyan dininde koyulmuştur. Bunu Hegel söylüyor. Nasıl koyulmuştur? İnsan iyi ve kötü meyve ağacından yiyor. Değil mi?
Evet.
Yani şurada en başında bu Exodus, Genesis'te anlatılıyor. Onu yediği zaman arkadan bir ses duyuluyor. O meyveyi yedi ve şimdi bizlerden biri gibi oldu. Tanrı'nın sesi geliyor arkadan. Bizlerden biri oldu diyor. Bu kendinde var olan birlik ilk olarak salt düşünen kurgu bilinç içindir. Yani bu var olan birlik ilk olarak salt düşünen ya da kurgu bilinç. Ama duysal tasarımsal bilinç için de olmalı, dünya için nesne olmalı, görünmeli ve dahası tinin duysal şekli içinde, insan şekli içinde görünmelidir. Yani bu İsa'dır. İsa görünmüştür. Bir insan ki Tanrı'dır ve Tanrı ki insandır. Böylelikle dünya barış ve uzlaşma olmuştur. Burada Yunan insan biçimciliğini anımsamak gerekir. Yunanlar için de Tanrı insan biçimini taşıyordu. Ve İsa, Hristiyanlıkta şey var, insanın Tanrı'nın imgesinde yaratılması konusu var. Bu şimdi oldukça zor bir bölüm. Hristiyanlık bölümü, tarih felsefesinde. Yani gerçekten şey, kolay o gidebileceğini sanmıyorum ama bu konuştuklarımızın belli bir ölçüde şeyi olacak, yararlı olacak. O yüzden şimdi saat 10 oldu.
İslam'da da şey olacağım. Tanrı insana ruhunu üfledi.
Evet. Tanrı insana kendi ruhunu üfledi. Yani
ama
insan
daha hani görsel.
Doğru. O da yakın. Yani insan ruhunu eğer tanrısal varlıktan ya da Tanrı'dan alıyorsa o ruh tanrısal demektir. Ama aynı zamanda da İslam'ın genel tutumu insanı Tanrı'nın altına koymak. Sufiliğin varoluş gerekçesi bu. Oradaki İnsanı tekrar onurunu kazandırmak.
Alternatifini oluşturuyor.
Evet.
Orada boşluk var.
Evet. Yani insanın Tanrı'nın altında olması usun kabul edebileceği bir şey değil. Özgürlüğün kabul edebileceği bir şey değil ve onu İslam'la birlikte, İslam'la çatışmadan yapabilmek için sufilik bir takım formüller arıyor. Pek bulamıyor. Çünkü yani çok açık olan bir şey bu. İnsanın Tanrı'dan aşağı olması, insanın kul olması, köle olması ve en sonunda zayıf olması demek.
Tanrı'yı insanlaştırdığı zaman aslında duysallaştırmıyor mu?
Doğru. Duysalın ve düşünselin birliği. İnsanın varlığı kurgu. Çünkü insan duysalın ve özdekselin ve tinselin birliği. Beden ve ruhun birliği dediğimiz zaman bu çelişki. Bunu düşünebiliyoruz değil mi? Beden yani özdeksel, moleküler, atomik yapıyla ruh karşıtlar. Ve bizim varlığımız o karşıtlığın kendisinden başka bir şey değil. Beynimiz düşünüyor ama beynimiz aynı zamanda moleküler bir yapı, atomik bir yapı taşıyor, özdeksel bir yapı taşıyor. Özdek nasıl düşünebilir? Yani ruh düşünüyor diyebiliriz, düşünce düşünüyor diyebiliriz ve bizim fiziksel varlığımız o ruhumuzun şeyi, öteki bir ucu ya da karşıtı.
İnsanlaştırmanın ötesinde bir şey oldu insanlaştırınca. Yani İsa ortaya çıkıp insan düşünce antropomorfizm yapılıyor ya
evet. Hristiyanlıkta.
Evet. İnsan da aslında sadece duysal değil, duysalın da ötesinde bir varlık duysal olduğu var. İçin. O yüzden şeye göre Yunanlıların Yunan dinine göre estetik diye onların
evet.
Güzellik duysaldı.
Evet.
Yunan dinine göre daha yüksek bir yerde duruyor bu durumda.
Yunan dinine.
Ama İslam dinine göre daha aşağıda bir yerde duruyor olması lazım. Çünkü duysal bir yanı da duysal faktöre dayanıyor sonuçta.
Duysal kapsamınsa insan devre dışı bırakılacak. Çünkü insan zorunlu olarak duysal bir yan kapsıyor. Özdeksel beden kapsıyor. Yani insanın duysal... Ve dedik ya sonlu sonsuzdan şey yapmıyor, ürkmüyor. Ya da sonlu sonsuz tarafından olumsuzlanmıyor, yok edilmiyor. Tersine sonsuzun varlığı sonluya gereksinim duyuyor. İnsan o... Öyle diyebiliriz. Orada insan sonluluk alan, sonluluğu için... insan gerçekten sonlu. İnsan sonsuz değil. Doğuyor ve ölüyor. Ve o yanıyla, o sonlu yanıyla, yani Tanrı'nın karşısına çıkan insan, insan karakteriyle çıktığı zaman sonlu karakteriyle çıkıyor ve o yanlış değil. İnsanın sonsuz olduğunu söyleyemeyiz. İnsan sonlu bir varlık. Ama sonlu, sonsuzda kapsanıyor. Yani sonlu olması insanı tanrısalın dışına atmıyor. İslam onu atıyor. İslam'a göre insan tanrısal bir varlık değil. Tanrı ile bir değil daha doğrusu. Tanrı tarafından yaratılıyor ama her nasılsa Tanrı değil. Yani o kavram bile şeyi düzeltmeli ama düzeltmiyor. Yani orada yanlış anlaşılıyor. Anlak, kurgul düşünceyi, bu Hristiyanlık içinde de büyük tartışmalara neden oluyor. Aryanizm diye bir şey var. Arius diye bir akıllı. O da şey, insanın Tanrı olmasının doğru olmadığını söylüyor ve büyük bir destek veriyor. Özellikle Roma İmparatorluğu sırasında ve bu Germenlerin çok büyük bir bölümü Aryan, Arius'a inanıyorlar başlangıçta. Hristiyanlığın Avrupa'ya yerleşmesi döneminde. Arius. O da şey, Muhammed gibi düşünüyor.
İnsan... Orada bir yabancılaşma şeyi var. Tanrı insanı ona tapması için yarattı. Hani
o şiirsel bir şey ama. Hani...
Şiirsel değil.
Yani Tanrı canı gerçek... sıkıldı. Sümerlerde var. Onun kökeni Sümerlere gidiyor. Tanrı yani, insanın canı yani sıkıldığı dinin, için yarattı diyorlar.
Dinin ya da o herhangi dine mensup olan insanların inancından bahsediyoruz.
Aa, olabilir.
Bu onun gerçeği.
İslam'da Müslümanlar inanmıyorlar mı buna? Tanrı...
Tabii ki.
İslam böyle cevap veriyor. Onun için yarattı.
Tabii ki. Böyle cevap veriyor.
İnsan için yarattı oldu. Kendine ibadet etmeyi için.
O biraz kölelik oluyor o zaman.
Yani...
Kul. Bir
şey konuşmuş. Bir de hani bu insanın Hristiyanlıkta sürekli günahkar olması, o temayı nasıl tanıtacak?
Doğuştan. Tabii doğal olmak, kötülüğün potansiyelini taşıyor olmak demek. Ve insan o yüzden doğal olarak kötü. Yani doğal yanıyla davranan insan, az önce konuştuk ya, moral durum dedik, yasanın, yasa incelerken, moral durum ancak dürtüsel ve ussal yanların çatışmasında ortaya çıkıyor. Yani moral durum bir tarafta dürtüsel eğilim, insan eğilimlerine bağlı bir davranış itkisini içeriyor. Öte tarafta ona onu baskılayacak, durduracak istenci ya da ussal faktörü gerektiriyor. Yani insanın kötü olması doğal olmasına bağlı. Ama doğal olması kötü olması demek değil aynı zamanda. Yani doğallık kötülük demek değil. Sadece şu, insan içgüdülerine teslim olursa ve usunu, duyuncunu kullanmazsa büyük olasılıkla kötü bir sonuç elde edecek ya da kötü olmuş olacak. Yani demek değil ki içgüdüler kötüdür. Hayır. Ama içgüdüler dürtüsel davranışa yönelterek insanı kötü olmasına neden olabilir. Çünkü açsın, başkasının yiyeceğini çalarsan o zaman kötü olmuş olursun. Orada içgüdü sana egemen olmuş olacak, doğal davranmış olacaksın ve duyuncuna aldırmadan, duyuncunu dinlemeden davranmış olacaksın. Ama yani Hegel de onunla ilgili bir şey söylüyor. İnsanın doğal olarak iyi olduğu görüşü, burada biraz şaşırıyoruz. Kurgul çözümlemeler bizi belli noktalar, yani bu da o noktalardan birisi. Sanki insan doğal olarak iyidir demek daha doğru gibi görünüyor ama değil. İnsan özsel olarak iyiden yanadır. Tamam, bu ussal bir şey. Ama bu insanın tinsel yanı, insanın doğal yanı, düşüncesiz yanı diyebiliriz ve doğal itkisel yanı, dürtüsel yanı, içgüdüsel yanı onu kötü olmayı, kötülüğü olanaklı kılan yan.
Kötü de bir zihin gerekiyor, kötü de bir düşünce gerekiyor aslında.
Evet.
Yani aslında melek ve şeytan...
Bir insan kötülük var. Yaparken normal olarak onun kötü olduğunu biliyor.
Evet.
Yani biliyor ve bilmiyor değil ve o yüzden sorumlu tutuluyor. Yani hayvan bir şey yaptığı zaman onun kötü ya da iyi olması gibi bir kaygısı yok. Ama insan bir yanlışlık yaparken, bir hata yaparken o hatayı genel olarak biliyor. Bilmiyor bir olabilir. Yani bilmeden de ona kasıtsız suç deniyor ya da kasıtsız haksızlık deniyor daha doğrusu. Ve onu mahkemeler bile şey yapıyor, ayıklıyor, tekinden ayırıyorlar. Yani kötülüğün çözülmemesi ayrı. Yani o da şey, din felsefesiyle ilgili. Dolayısıyla gireceğiz. Ama şu an sığmayacak kadar şey.
İslamcı harekete geçiren o standartları hangi otorite belirleyecek o zaman? Dine yaslanamazsak.
Us.
İşte ahlaka yaslanamazsak ya da herhangi
bir şey. Yaslanıyoruz ahlaka. Duyunç.
Duyunç.
Evet.
Yani o
kendini belirliyor.
O nereden alıyor?
Duyunç. Kendinden alıyor.
Yani çok kısa.
Tamam.
Ben kaçırdım çünkü.
Kendinden alıyor. Eğer duyunç başka bir faktörü dinliyor olursa o zaman özgür olmaz.
Peki duyuç
yani hırsızlık
kendi kendine terbiye edilmiş bir şey.
İnsanlığın duyucu.
Evet.
Yani hani o şeyin nerede?
Bak örneğin insanları yemek yanlıştır. İnsanları yemek yanlıştır. Bilgisi ya da o davranış, o norm başlangıçta yamyamlık legal ya da
evet.
Meşru.
Evet.
Yani onun yamyamlığın şey olduğunu, yanlış olduğunu, haksızlık olduğunu ya da kötü olduğunu nereden öğreniyor insanlık?
Güzel.
Değil mi? Bunu öğrenmesi için duyunç yeterli. Ama duyuncun gelişmesi gerekiyor. Yani insanlık güzelliği algılamayı nereden öğreniyor? Düşün, senfonik müziği biz taş devrine götürsek ya da Sümerlere götürsek büyük olasılıkla beğenmeyecekler. Yani o estetik inceliğe ya da gelişime çıkması gerekiyor. Bu moral gelişim de şey, öyle. Yani yamyamlara, biz piknelere götürüp gidip desek ya siz birbirinizi yiyorsunuz ama bu moral değil. Onu anlamaları için. Evet. Okey, devam edeceğiz. Bu derin bir konu.
Bu kadar.
Evet.
Teşekkür ederim.